Yorumunu yapmakta olduğumuz Luka 9. bölüme geldik. Bu bölümün başında ise öğrencilerine yetki verip onları gönderiyor. Bundan sonra 5000 kişiyi doyuruyor. Bu olaydan sonra Yeruşalim'e gitmek için kararlı şekilde yüzünü o yöne çevirecektir. Bu bölümde bulunan olaylar başka müjde yazılarında da bulunur. Bu bölümün tümü Matta ile Markos'ta bulunmaktadır. Rabbimiz yaşamın her alanında mucize yarattı. Fiziksel, ruhsal, doğal ve doğaüstü alanlarda. Bu arada öğrencilerini göreve gönderiyor. İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi diyor Luka 9. bölümün 1. ayeti. Rab ise yeryüzündeyken şifa gücünü kendi öğrencilerine de verdi. Şifa gücü bir belirti olarak kullanıldı. Kutsal kitap henüz tamamlanmadığı için elçilerin Tanrı tarafından görevlendirildiği kanıtlansın diye bu elçilere mucize yapma, şifa verme gücü ve yetkisi özel olarak verildi. Öyle ki onlar bu belirtilerle onaylansınlar. Anladınız değil mi değerli dostum? Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Şifa gücü bir belirti olarak kullanıldı ve Tanrı'nın sözü henüz tamamlanmamıştı. Bu nedenle Tanrı elçilerine ya da Mesih İsa elçilerine görev verdiği zaman onların elçilikleri, onların söyledikleri kanıtlansın diye bu elçilere mucize yapma ayrıcalığını, şifa verme gücünü ve yetkisini verdi. Evet, öğrencilerin duyurmuş olduğu haber, kutsal kitap bir bütün olarak henüz yazılı olmadığı dönemlerde Rabbin elçiler aracılığıyla sağlamış olduğu mucizeler ve harikalarla doğrulanmıştır. Örneğin, elçi Petrus hastalara şifa verebilir, ölüleri diriltebilirdi. Elçi Paulus da aynı şeyleri yapabilirdi. İsa Mesih adına şifa verebilmek, kişinin gerçekten Mesih'in elçisi, birebir elçisi olduğunun açık bir kanıtıydı. Rab ise öğrencilerini gönderdiğinde onların Tanrı egemenliğini duyurmalarını ve hastalara şifa vermelerini buyurmuştu. İsa çarmıhta ölmeden bu olay olmuştu. Bugün önemli olan şifa vermek değildir. Mektupları okursanız, yani elçilerin mektuplarını okursanız göreceksiniz ki Pavlos şifa verme gücüne sahip olduğu halde hizmetinin sonlarına doğru bu yetki ve gücü kullanmadı. Timoteos'a ara sıra midesi için ilaç mahiyetinde şarap içmesini önerdi. Kalkıp da ona şifa vermedi. Elçi Pavlos'un kendi yaşamında kendisini rahatsız eden bir diken vardı, bir hastalık vardı. Bunu kaldırması için Rab'be dua etti ama Rab bunu yapmadı. Bunun yanı sıra Pavlos, Trifimos'u millette hasta bıraktı. Yine şifa verme gücünü kullanmadı. Elçi Pavlos hizmetinin sonuna gelmek üzereydi ve bu noktada bile belirtilerin ve mucizelerin kilisede azalmaya başladığını tarihten de görebiliyoruz. Ve kutsal kitaptan da. Kutsal yazılar kilisenin yapısının bir parçası haline geldiği zaman kanıt olarak şifa gücü de kilisede fazla kullanılmaz oldu. Yetki insandan kutsal kitaba, Tanrı sözüne geçti değerli dostum. Tekrar edeyim. Bu yetkiler artık insandan kutsal kitaba, Tanrı'nın diri ve kalıcı sözüne, değişmeyen ama değiştiren sözüne geçti ki kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Elçi Yuhanna da yaşamının sonlarına doğru doğru doktrinin, doğru ve sağlıklı öğretinin ne kadar önemli olduğunu belirtirken şöyle yazdı. Eğer biri size gelir de bu öğretişi getirmezse kendisini evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Pavlos da şöyle yazdı. Biz ya da gökten bir melek bile size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse lanetli olsun. Bu ciddi ifade kutsal kitaba eksiksiz otorite yetki verir değerli dostum. Luka 9. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle diyor. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi İsa Mesih. Onlara şöyle dedi. Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintal. Bazıları bu pasajı ruhsal hizmetlerinin esası olarak görüyorlar. Yani ruhsal hizmet sanki bu temel üzerine kurulmuştur. Bu şekilde hizmet ettiğini ileri süren müjdeci ya da ruhsal çobanı iyi kollayın. Acaba gerçekten hiç maddi desteği olmadan hizmet verebilir mi? Ne torba, ne ekmek, ne de para. Rabbimiz bu direktifleri 12 öğrencilerine verdi, bize değil. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya kadar orada kalın diyor 4. ayette. Bugün Rabbin işçisi verdiği emeğin karşılığını alma hakkına sahiptir. Rab onun ihtiyacını sağlayacaktır ama bunu insanlar aracılığıyla, kendi bağlıları yani imanlılar aracılığıyla yapar. Bugün birisi Rabbin sözünü duyuruyorsa ve bunu yaparken ekmek parasını kazanamıyorsa onun desteklenmesi kutsal yazılara uygun bir şeydir. 5. ayet. Sizi kabul etmeyenlere gelince kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin. Yapılan işler Kral Herodes'in kulağına kadar gitmişti. Sonra onlar da yola çıktılar, her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar diyor 6. ayette. Öğrencilerin müjdeyi yayıp hastalara şifa verdikleri yerler büyük bir olasılıkla Galile bölgesindeki köy ve kasabalardı. Öğrencilerin yaydıkları haberin egemenlikle ilgili haber olduğunu unutmamak gerekir. Öğrenciler kurtarıcı kralın halkın arasında olduğunu ve tövbe edip yaşamlarını bu krala teslim eden insanların üzerinde de egemenlik sürmek istediğini duyuruyorlardı. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu. Markos 9-7-9 ayetler arası. Herodes, vaftizçi Yahya'nın zindana atılıp sonunda öldürülmesini buyuran kraldır. Markos'un belirttiğine göre Herodes, İsa'nın yaşama geri dönen Yahya olduğunu sanarak korktu. Herodes, İsa'yı merak ediyor ve onu görmek istiyordu. Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Betsaida denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı, kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. 10-11 ayetler. Şimdi görüyoruz ki burada İsa'nın 5000 kişiyi doyuracağı o ünlü olaya hazırlık oluyor. Gittikleri ıssız yerde dinlenmeleri gerekirken şimdi yine kalabalıkların ortasında bulmuşlardı kendilerini. İsa bu olayda kalabalıkların arkasından gelmesine sinirlenip kızmadı. Gerçekten de İsa onları büyük bir ilgiyle karşıladı ve kendilerine Tanrı'nın egemenliğine ilişkin konulardan söz etti. Ve hasta olanlara şifa verdi. Onları iyileştirdi. 12'ler İsa'ya gelip ona akıl hocalığı edip halkı salıvermesini söylediler. Bugün de bizler fark etmeden Rabbe akıl hocalığı etmekle suç işliyoruz değil mi? Önerilerimizin hiçbir yararı yoktur çünkü Rabbin buna ihtiyacı yoktur. Gün batımına doğru 12'ler gelip İsa'ya halkı salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz dediler. İsa onlara siz yiyecek verin dedi. 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok dediler. Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim? Luka 9-12-13. ayetler. O dönemde paraya ilişkin öğütçüler ekonomi uzmanları haline gelmişlerdi. Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. 14-15. ayetler. Sonunda öğrenciler Mesih İsa'nın önündeki konumlarını anladılar. Şimdi hizmet vermeye hazırdırlar. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti, sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu, arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı. Luka 9. bölüm 16-17. ayetler. 5000 kişinin doyurması olayı Matta, Markos ve Yuhanna'da kaydedildi. Fark etmiş olacağınız gibi Rab ise öğrencilerine yapılması olanaksız bir görev verdi. Bizim de öğrenmemiz gerektiği gibi değerli dostum, onlar bir gerçeği öğreneceklerdi. İsa her zaman onu izleyenlere yapılması imkansız işler verir. Neden? Çünkü asıl işi yapacak olan odur. İlk başta balık yaratan ve tarlalarda kendini çoğaltan buğdayı yaratan yaratıcı, şimdi buyruk sözüyle kalabalık için yemek yaratıyor. Belki bu kalabalıkta bazıları yaşamda ilk kere doydular. Arta kalan parçalar bizim çöpe koyduklarımızla eşit değil. Bunun yerine ikram edilmemiş parçalardı. Rab her zaman bollukla verir. Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Şöyle yanıtladılar. Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Petrus, sen Tanrı'nın Mesih'isin yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. 18-21 ayetler arası. Burada sorulması gereken önemli soru şudur. İsa kimdir? İsa insanların onu nasıl gördüklerini, onu nasıl değerlendirdiklerini bilmek istiyordu. Eminim ki onlara bu soruyu sormakla kendi merakını gidermek istemiyordu. Daha fazla onların düşüncelerinde Mesih'in gerçekten kim olduğu netlik kazansın diye bunu sormuştu. Onun kişiliği konusunda bir sürü söylenti vardı. Şunu dikkate almalıyız ki kim olduğu konusunda önerilen tüm düşünceler onu üstün bir kişi olarak gösterebilirdi ama tam kişiliğinin gerektirdiği konumu belirleyemedi bunlar. Sonunda Petrus gerçek yanıtı verdi. Matta bunu biraz daha değişik şekilde ama vurgulayarak belirtir. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Luka 9 ayet 22. Rab onları bir daha yakında olacağı ölümü için hazırlıyor. Şunu göze alın ki dirilişinden söz etmeden ölümünden de hiç söz etmiyor. Sonra hepsine ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Luka 9, 23-26 ayetler arası. Yanlış anlaşılmasın. İsa burada kurtuluş için bir koşul koymuyor. Hayır. Kurtulmuş olanların nasıl bir yaşam sürdürmeleri gerektiğini açıklıyor. Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Sen bugün nasıl bir iman yaşamı sürdürmektesin kardeşim? Onu herkesin önünde açıkça ikrar ediyor musun? Bir imanlı olduğunu söylüyor ve yaşıyor musun? Onu can yürekten seven bir durumda ona hizmet etmeye hazır biri misin? Sözlerinle, davranışlarınla onu yüceltiyor musun? İçinde yaşamakta olduğumuz bu günlerde böyle bir iman hayatı sürdürmek çok çok önemlidir. Bu olayla ilgili ayrıntıları kaleme alırken Luka diğer müjde yazarlarının kaleme almadığı bir şeyi okuyucularına aktarır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var diyor Luka 9. bölüm 27. ayette. Petrus daha sonra bu ayetin yorumunu yapacaktır. Petrus 2. mektubunda Tanrı egemenliğini gördüğünü yazdı. Nerede gördü bunu? Petrus o görkemli görüntüye tanık olanlar arasındaydı. Orada Rabbise Mesih ile birlikte onun görünümünün değiştiğini görmüştü. 2. mektubunda şöyle yazar. Rabbimiz İsa Mesih'in gücünü ve gelişini bildirirken düzme masalları izlemedik. Çünkü onun görkemini gözlerimizle gördük. Çünkü o Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Görkemli yücelik katında kendisine şöyle bir ses erişti. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Petrus bu şekilde bir açıklama yapar ve benim için bu açıklama yeter. Bence orada bulunan bir kişi göz tanığı olduğuna göre orada bulunmayan kutsal yazı uzmanlarından daha iyi bilir. Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra ise yanına Petrus, Yuhanna ve Yakub'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı diyor 28. ayette. Rab Petrus'u, Yuhanna'yı ve Yakub'u yanına aldı. Dua etmek için dağa çıktı. Rab orada dua ederken dış görünümü bir anda değişmeye başladı. Yer alan olay tırtıla benzer. Önce tırtılı görürüz, sonra nemf olarak sarılır, bundan da güzelim bir kelebek çıkar. Onun bu değişmiş görünümü tanrısal görüntüsünü değil, insani görüntüsünü sergiler. Böyle bir değişme insanlığın hedefidir. Rab İsa'yı dağda değişmiş görüntüsüyle görürken, görüntümüzün değişeceği günde yer alacak olanı görürüz. Ölüler dirilecektir ve yaşayacak olanlar değişeceklerdir. O zaman onların tümü Tanrı'nın huzuruna getirilecekler. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. 29. ayet. Görünüm değişmesinde bir ışığın onlar üzerine parladığını sanmayınız. İsa'nın kendi varlığından, onun içinden bir parlayış oldu. Bazıları çok saçma sorular sorarlar. Örneğin cennette giysiler giyilecek mi? Belki giyeceğiz, belki de giymeyeceğiz. Giysilere ihtiyacımız olmayacak. Çünkü biz onun, Rabbin bize verdiği doğruluk giysilerini kuşanmış olacağız. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Luka 9, 30-31 ayetler. Evet, dağda iki kişi İsa ile belirmişti. Biri eski antlaşmada bulunan kutsal yasanın temsilcisi olan Musa, öteki ise peygamberlerin temsilcisi olan İlyas'tı. İkisi de Mesih'e tanıklık ettiler. İsa, Musa ve İlyas aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Neydi konuştukları konu? Musa ile İlyas, İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını, yani çarmıhtaki ölümünü konuşuyorlardı. O zaman sorulabilir, yeni antlaşma İsa'nın kanıyla mümkün olduğuna göre yasanın temsilcisi Musa ile peygamberlerin temsilcisi İlyas'ın orada ne işi vardı? Elçi Pavlos şöyle yazdı: şimdi ise yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı, doğru sayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti. Romalılar 3 ayet 21. Ne oldu? Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti. Yasa ve peygamberler her zaman kurtuluşun yalnız iman yolu ile mümkün olduğunu belirtmiştir. Eski antlaşmada kurbanlar buna işaret ediyordu. Musa'nın yasasının tam merkezinde kurban kesme yöntemi vardır. Bu İsa Mesih'in çarmıh üzerinde kurban edileceğine işaret ediyordu. Peygamberler de Yeşaya peygamber gibi kurban edilecek kuzudan söz ettiler. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya, Efendimiz dedi, burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Aslında ne söylediğinin farkında değildi, diyor Luka 9. bölüm 32-33. ayetlerde. Uykusundan uyanan Petrus ağzını açıp bir şeyler söyledi. Ağzı kapalı kalsaydı daha iyi olurdu. Çünkü ne dediğini bile bilmiyordu. Petrus gibi birçok insan ne söylediğini bilmeden dindar terimler kullanarak ağızlarını açarlar ama bazen susmak daha iyidir. Petrus, biri İsa, biri Musa ve biri de İlyas için olmak üzere üç çardak kurmasını önermekle İsa'yı bu listenin başına koymasıyla üçünü aynı düzeye koyuyordu. Birçok din kitaplarında İsa'yı diğer din kurucularının listesine koyarlar. Size tuhaf gelse de İsa Mesih bir dinin kurucusu değildir. O herhangi bir din kurmadı. Dünyanın günahları nedeniyle çarmıhta öldü. Böylelikle kurtarıcımız oldu. Bu nedenle bizi din kurtaramaz, Mesih kurtarır. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır. Onu dinleyin," dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler, diyor Luka 9. bölüm 34-36 ayetler arası. Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam, "Öğretmenim," diye seslendi, "yalvarırım, oğlumu bir gör. O tek çocuğumdur. Bir ruh onu yakalıyor. O da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene kadar şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içerisinde bırakarak güç bela ayrılıyor. ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir. Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı. Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine şu sözlerime iyice kulak verin dedi diyor Luka 9. bölüm 37-43 ayetler arasında. Bu sahne tümüyle günümüzü canlandırır. İsa dağ başında ön görüsüne tanık olunan gerçek yüceliğine erişti. Öğrencileri de onunla birlikteler. Biz ise yeryüzündeyiz. Burada karmaşık bir dünya içerisinde güçsüzüz. Dünyamız burada resimlendirilen cinli adam gibi kendisini oraya buraya atar, ne ettiğini bilmez. İsa kalabalığa konuşurken bu çocuk açısından imansızlıkları için azarladı. Görünüşe göre öğrencileriyle şüphe duyanları da içermiş oldu. Rab ise görmüş olduğu bu şeyler karşısında çok üzülmüştü. İsa çocuğun babasına dönüp iman etmesini söyledi. Öteki müjde yazıları çocuğun babası Rabbin iman edene her şey mümkündür demesi üzerine Rab iman ediyorum yetersiz imanıma yardım et dediğini yazar. Öğrenciler daha önce cinleri kovmuş olduğu halde bunu çıkaramadıkları için şaşırıp kaldılar. Neden biz bunu çıkaramadık diye sorduklarında İsa durumun ciddi olduğunu belirterek durumun farklı olduğunu söyledi. Rab cini azarladı, çocuğu iyileştirdi ve onu babasına verdi. Bu olaydan sonra İsa ve öğrencileri Yeruşalim'e doğru yola çıktılar. Bir kez daha Rabbimiz ileride gerçekleşecek olan ölümünden söz eder. İsa öğrencilerine şu sözlerime iyice kulak verin dedi. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan da korkuyorlardı. 44-45. Ayetler. Şu ölümden diriliş olayını bir türlü sökemediler. Onlar için ise kendi ölümünü açıklıyor. Bu adamların en azından bir soru soracakları beklenmez mi? Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar diyor Luka 9. bölüm 46. ayette. Dağ başındaki o görkemli olaydan sonra İsa'nın yüceltilmiş konumunu gördükten sonra bu insanların alçalıp itaatkar olacaklarını sanırdık. Tersine sandalye kavgasına kapıldılar. Kim kimden daha üstün olacakmış, Tanrı'nın sağında kim oturacakmış gibi anlamsız tartışmalara girdiler. Egemenlik tacı için çaba gösteriyorlardı ama dikenli tacı hiç kimse giymek istemiyordu. Bu öğrenciler sadece görkemli egemenliğin kısa bir zaman sonra başlayacağını beklemekle kalmamışlar ama egemenlikteki boş yerlere çoktan göz dikmişlerdi. O günlerden bu yana öğrencilerin bir laneti buydu. Bu inanlılar topluluğu lanetinden biridir değerli dostum. Pavlos Galatyalılara böbürlenmeyelim, birbirimizi kışkırtmayalım, birbirimizi kıskanmayalım diyor. Akıllarından geçeni bilen ise küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Luka 9, 47-48. Ayetler. Muhteşem bir kuraldır, prensiptir bu. Bana göre en ünlü imanlılar yeryüzünde insanlarca en az tanınan imanlılardır. Gerçek bir üstünlük ya da büyüklük küçük çocuklara, çaresizlere, ihtiyaç içerisinde bulunanlara ve insanların hiç farkına bile varmadan yanlarından geçip gittikleri zavallılara gösterilen ilgi ve sevecenlikte görülebilir. Yuhanna buna karşılık Efendimiz dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa ona engel olmayın dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Luka 9. bölüm 49-53 ayetler arası. İsa'nın Samiriyeliler tarafından reddedilmesi dikkate alınmalıdır. İyi Samiriyeli öyküsüne rağmen onlar da İsa'ya karşı tavır almışlardı. Bu insanlar Yahudilerden daha sevimli değillerdi. Öğrencilerinden Yakup'la Yuhanna bunu görünce Rab bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. 54. ayet. Burada konuşan bizim yumuşak huylu Yuhanna değil mi? Ne kadar da kızmış. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler diyor 55-56. ayetlerde. İsa Mesih her tür ırkçılığa karşıdır. İnsanoğlu insanların canını yok etmeye değil, tam tersine o canları kurtarmaya gelmişti. Başka fırsatta çünkü insanoğlu yitirileni aramaya ve kurtarmaya geldi diye söyledi. Rabbin ilk gelişi inayet zamanıdır. Yuhanna bunu yanlış anlamıştı. Şimdi bir başka olaya geliyoruz. Bu olayda 3 kişi İsa'nın öğrencileri olmak isteyecektir. Burada dikkate alınması gereken bir şey vardır. Bunlar kurtuluş için İsa'ya gelmiyorlar. Nasıl kurtulmalıyız diye sormuyorlar. Sadece İsa'yı izlemek istediklerini belirtiyorlar ve İsa gerekeni belirtiyor. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya "Nereye gidersen senin ardından geleceğim." dedi. İsa ona "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok." dedi. Luka 9:57-58. ayetler. Rabbin ona verdiği yanıtta yeryüzündeki fakirliği ortaya çıkıyor. Memleketi gezerken otelde bir oda onlara hazırlanmayacaktır. Fakirlik taşıdığı lanetin bir parçasıydı. Delikanlı onu izledi mi acaba? Anlatılmadığı halde izlediğini umarım. Bir başkasına ardımdan gel dedi. Adam ise izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona şöyle dedi. Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. 59-60. ayetler. İkinci başvuru İsa'yı izlemek isteyen ama bu işe başlamadan önce babasını gömmek isteyen birisinden geldi. Bu ayet en çok yanlış anlaşılan ayetler arasındadır. Bu adamın babasının ölüp oğlunun cenaze törenine katılmak istediği sanılıyor. Bu doğru değil. Böyle bir durumda ise ona engel olmazdı. Onun babası ölünceye dek evde beklemeyi tasarlıyordu. Bundan sonra İsa'yı izlemeye hazır olacaktı. Rabbi izlemek istersek insansal eğilim Rabbin isteğinden sonra ikinci sırada olmalı. İnsansal ilişkiyle Mesih arasında aykırılık çıktığında Mesih ilk sırada olmak ister. Ne var ki onun isteğiyle insansal ilişki arasında her zaman aykırılık değildir. Bir başkası "Ya Rab" dedi, "senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım." İsa ona "Sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir." dedi. 61-62. ayetler. Üçüncü aday İsa'yı izlemeden önce vedalaşmak istedi. Yarı yola kadar giden ve yüreği bölünmüş bir izleyiciydi o. İzlemek istemesine karşın bedel vermek niyetinde değildi. Görevin önemi onu dürtmedi. Göz önünde tutmalıyız ki Rab İsa Mesih o zaman bile çarmıha giden yoldaydı. Yeruşalim'e gitmeye kesin karar vererek oraya yönelmişti. Kardeşlerim, Mesih'i izlemenin bedeli yüksektir. Verebileceğimizin tümü bizden beklenir. Elçi Pavlo şöyle yazdı. Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih ise aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.